TKP'nin sesi başlıyor.
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okyan'la haftalık gündemi değerlendirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hem dinleyen hem de izleyenlere merhaba diyoruz. Bugün aslında Türkiye'nin yakın döneminde artık iyice belirginlik kazanan bir olguyu, partisiz siyaset olgusunu soracağım Kemal Okyan'a. Bunun siyasetin tasfiyesi anlamına mı geldiğini, Türkiye'nin kurumsal siyasetinde ne ifade ettiğini, emekçiler açısından bir tehlike mi bir fırsat mı anlamına geldiğini konuşacağız. Kemal merhaba.
Selam, merhaba.
Nasılsın, hoş geldin.
Sağ olasın, sen de hoş geldin.
Hoş bulduk. Tabii seçimler vesilesiyle konuşmak anlamlı. Yeni bir şey olmasa da iyice görünürlük kazandı. Şimdi İmamoğlu'nun programa başlamadan önce bir açıklamasını gördüm tekrar. İşte bizim diyor ittifakımız partiler üstü bir ittifak, hizmet anlayışımızda buna dönük bir hizmet anlayışı. Sen de geçen programda İmamoğlu'nun zaten partiler üstü bir figür olmaya çalıştığını söylemiştin. Şimdi İmamoğlu'nun açıklamaları ne anlama geliyor? Sen nasıl yorumluyorsun bunu?
Evet, gene İmamoğlu'yla başladık. Konu dar anlamıyla tek bir örneğe indirgenebilecek bir şey değil. Yani Türkiye'de çok uzun bir süredir siyasi partiler önemsizleştirilmeye çalışılıyor. Diyeceksiniz ki kim yapıyor bunu? Aslında Türkiye'de başkanlık sistemiyle sonuçlanan yürütme erkinin güçlendirilmesi projesinin bir parçası siyasi partilerin önemsizleştirilmesi. Şu anlamda bir şeyden söz ediyorum. Şimdi siyasi partiler modern anlamıyla tarih sahnesine çıktıktan sonra belli bir ideolojik doğrultuya sahip olan, belli programa sahip olan, belli bir disiplin anlayışına sahip olan yapılardı. Bu sağdaki partiler için de geçerliydi, soldaki partiler için de geçerliydi ya da düzeni değiştirmek isteyen devrimci partiler için de geçerliydi. Tabii aralarında muazzam farklılıklar vardı ama bir partiye baktığınız zaman o partinin dünya görüşünü, çalışma tarzını, kadroların yapısını, söylemini, bütün bunları önceden şey yapabilirdiniz, tahmin edebilirdiniz ve bir fikriniz vardı o parti hakkında. En azından o parti topluma ve tarihe sürpriz yapmazdı. Şimdi adım adım bunu değiştirmeye çalıştılar. Aslında bu anlamda bütün dünyaya baktığımız zaman partiye benzemeyen parti Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Yani Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti, bu iki parti sisteminde çok gevşek yapılara sahipler. Ama Avrupa'ya geldiğimizde biz hem Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da hem İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da tanımlı partiler görüyoruz.
Ne yani, onlar? Biraz örnek verir misin mesela?
Ya şimdi mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şu anda İtalya'da kurulu partilerin, benim bildiğim çok bölgesel bir parti bir tane dışında tamamı, ki İtalya'da çok parti vardır, 2000'li yıllarda kurulmuş.
Çok yeni.
Hepsi yeni. Ve o yüzden saçma sapan hatlarla kurulmuşlar artık. Çünkü tüketmişler. Daha önce neydi İtalya? Mesela İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki uzun bir döneme baktığımız zaman, belki de Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar, İtalya'da Sosyalist Parti, Hristiyan Demokratlar ve Komünist Parti, yani arada dördüncü, beşinci partiler de vardı ama onlar da tanımlı ve ideolojik olarak güçlü referanslara sahip partilerdi.
Bu aslında pek çok Avrupa ülkesi için aşağı yukarı bunlardı ana akımlar.
Bunlardı, evet. Şimdi giderek yeni partiler kuruluyor. Ve en tipik örneği İtalya. İtalya baştan aşağı değişti. İtalya'da artık eski parti yok. Almanya'da şimdi böyle bir eğilim var. Yani Almanya'nın güçlü şeyi neydi?
Hristiyan Demokratlar.
Orada da aynı şey vardı. Şimdi baktığımız zaman işte yeni sağ partiler çıkıyor. Linke çıktı. Şimdi onun üzerine bir kadının ismi, liderinin ismini taşıyan bir parti kuruldu. Yani kadının soyadını unutuyorum hep ama işte Sahra adı. Kadının adı parti.
Öyle mi? Ben
tabii
dikkatimi
çekmemiş. Yeni bir sol parti, iddialı da bir parti. İlginç düşünceleri de var. Özellikle Ukrayna Savaşı falan konusunda. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu eski parti formlarında kurulmuyor bu partiler. Yani liderlerin izlerini taşıyorlar. Hareket gibi kuruluyorlar. ve sorumluluyorlar belli bir süre içerisinde. Fransa'da da güçlü partiler vardı. İşte Sosyalist Parti vardı. Gerçi hala var. Ama Fransa'nın şu andaki başında duran kişinin siyasi partisi yok. Yani Macron bir biçimde şeyi becerdi. Demek ki dünyada böyle bir eğilim var.
Peki ben şey sorayım sana Kemal. Yani bu dünyanın değişen koşullarının getirdiği de bir sonuç olamaz mı? Yani bu mesela tamamen reddedilmesi gereken kötü bir şey mi? Çünkü belli ki eski kurumsal siyasete, işte belli ana akımlara, işte güvensizlik, güven sorunu yaşanıyor denebilir. Siyasete ilgisizlik denebilir. Yani bir siyasetin formunun değişmesi de mi var burada?
Şimdi iki dinamik aynı anda yürüyor. Bunlardan bir tanesi şu. Sermaye sınıfı, sermaye egemenliği. Şimdi bu saydığımız örneklerin tamamı Türkiye'de dahil bir şeyin, sınıfın diktatörlüğünün hüküm sürdüğü ülkeler. Yani büyük tekellerin iktidarı var. Şimdi büyük tekeller kendi iktidarlarını sürdürebilecek, toplumsal huzursuzluğu engelleyecek ya da bastıracak. Ama aynı zamanda karlarını da maksimize edecek bir siyasal yapı istiyorlar. Şimdi bu anlamıyla kolay yönlendirip yönetebilecekleri yapıya ihtiyaçları var. Şimdi parti dediğimiz şey, işte ideolojisi, programı falan, sağda da olsa, yani kendi partileri de olsa, yönetmekte güçlük çekiyorlar kurallı olduğu için.
Böyle tutarlı bir siyasi aidiyet istemiyorlar o zaman genel olarak.
İstemiyorlar. Kolay değiştirebilecekleri, kolay yönlendirebilecekleri, gündelik ihtiyaçlarının çok hızlı bir şekilde yanıt bulacağı bir siyasal yapı istiyorlar. Şimdi o yüzden de güçlü parti değil, gevşek partiler, hatta daha tercih edilebilir şey ise partilerin geriye düştüğü siyasal modeller. Bunların içerisindeler. Bu aynı zamanda yürütme erkinin sürekli olarak meclisler karşısında ağırlığının artmasıyla paralel gidiyor. Bir ihtiyaç bu. İkincisi de dediğim mesele. İkna edici değil artık düzen partileri. Dolayısıyla sürekli eskiyorlar. Ve yeni alternatifler ortaya çıkıyor. Şimdi bir parti formunda bir alternatifin ortaya çıkması kolay değil.
Ama kişiler çıkabilir.
Kişiler çıkıyor. Medya şu hareketiyle parayı döküyorlar. Ve geldikleri gibi de gidiyorlar. Hızla gelip hızla aşağı iniyorlar. Şimdi dolayısıyla bu iyi bir mekanizma. Artı şunu unutmayalım. Yani kişileri yönetmek daha kolaydır. Kişileri satın almak daha kolaydır. Yani çok teknik bir şey söylüyorum. Diyeceksiniz ki siyaset böyle bir şey mi? Düzen siyaseti böyle bir şey. Yani siz bir kişiyi ikna etmek için bir birim kaynak ayırıyorsanız, 20 kişiyi ikna etmek için 20 birim kaynak ayıracaksınız. Dolayısıyla partilerde aralıkları şey, gevşek bir yapı, liderin mutlak ağırlığı. Şimdi eğilim bu. Bu başka ülkelerde de var. Mesela Putin. Putin'in bildiğimiz anlamıyla bir partisi yok. Şimdi Putin'in bir partisi var şu anda ama önce Putin yükseldi. Sonun onun altında bir partiye ihtiyaç duydular. Öyle bakmak gerekiyor. Şimdi demek ki eğilim bütün dünyada parti fikrinin geriye çekildiği, siyasetçilerin öne çıktığı bir şey. Bu da tam İmamoğlu'na uygun.
Ben şimdi Türkiye'ye çubuğu bükecektim. Sen o zaman Türkiye'de bu tek parti iktidarı işte gibi şeylere çok öyle değerlendirmiyorsun.
Hayır.
Türkiye'nin düzeni de bu dediğin yere doğru mu evrildi, evet. Evriliyor?
Şimdi ben tek parti adlandırması, tek adam rejimi adlandırması, bunlar hoş şeyler değil. Bunlar açıklamıyor, bir şeyi örtüyor. Türkiye'de sermaye egemenliği var. Sermaye egemenliği kendisine uygun siyasi yapı tasarlıyor. Böyle bakıyoruz. Ha bu Erdoğan'ı önemsizleştirmek anlamına gelmiyor. AKP'yi önemsizleştirmek anlamına gelmiyor tabii ki. Şimdi Türkiye'de de şunu öngörebiliriz. Erdoğan artık işte siyasi ömrünün son evrelerinde. Sonrası tartışılıyor Erdoğan sonrasına. Şimdi iddia ediyorum ki Erdoğan da bu son döneminde daha az AKP'li olacak.
Niye böyle yapacağını düşünüyorsun?
İhtiyacı yok, seçim yok. Yani Türkiye'de iyi kötü hala işte genel seçimler, yerel seçimlerde işte partiler aday gösteriyorlar. Burada partili cumhurbaşkanı olarak devreye girmesi. Şimdi belki önümüzdeki günlerde sahaya da daha fazla göreceğiz. İşte İstanbul'a gelecektir falan. Buna bir ihtiyaç var ama aslında çok da AKP'li gözükmek istemez. Çünkü onun bir Türkiye tasarımı var kafasında. Orada biraz daha yol almak isteyecektir. Sermaye sınıfıyla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, bir sürü şey var Erdoğan'da bağlayan. Buralarda zaman zaman AKP'li gömleğini çıkartacaktır.
Muhalefet de sanki buna çok hoşnutsuz kalmaz bu durumdan.
Yani... Hayır, zaten geçişkenlik var. Şimdi herkes biliyor, AKP'nin içerisinde bir kanat bu yerel seçimlerde asılmıyorlar. Hatta bazı örneklerde muhalefetle iletişim halindeler. İstanbul'da dahil olmak üzere söylüyorum. Şimdi Türkiye'ye böyle birbirine karşıt işte bloklar var. Herkes kutuplaşmadan şikayetçi. Aslında evet bir gerginlik var siyasette. Ama o gerginlik partilerin içinde de var. Yani ben mesela şu anda AKP'nin içerisindeki bazı kanatların Erdoğan'ın otoritesi nedeniyle bunlar çok duyulmuyor. Ama bayağı bir şöyle söyleyeyim silahsız iç savaş var.
AKP içinde.
Tabii ki iktidar kanadında böyle. CHP'de de böyle CHP'de birbirinden nefret eden bir sürü odak var. Kinlenmiş odak var. İyi Parti de böyle.
Peki bu bahsettiğin gerginliklerin Türkiye halkı için bir anlamı var mı? Yoksa sadece gerçekten kendi aralarındaki iktidar savaşı mı? Yani bir projeksiyon üzerinden... Bir tartışma mı?
Bütün bunların hiçbir arka planı olmadığı, önemsiz olduğunu söyleyemeyiz. Dikkatle bakıldığında bir takım şeyler vardır. Ama burada önemli olan şu. Şimdi kişiler önemli hale geldikçe böyle bir siyaset tablosunda kaçılmaz olarak kişisellikler de ön plana çıkıyor. Yani insanların içerisindeki egoyu iyi bir parti yönetir. Yani parti fikri varsa... Kişiler eninde sonunda sınırlı bir güce sahip olabilirler. Ama burada artık Türkiye'de işte başkanların, reislerin falan yani sınırsız yetkiyle donatılmış ya da donatıldığını zanneden birilerinin ağırlık kazandığı bir ülkeden söz ediyoruz. Burada tabii ki kişisel kavgalar, bir koltuk kavgası biçimine bürünüyor şeyler. Ama sadece bundan ibaret olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Şimdi şeye döneceğim. Türkiye 1 Nisan'dan itibaren daha az partili bir siyasi tabloya evrilecek. İktidar tarafında da muhalefet tarafında da. Bunu çok net söylüyorum.
Bu kötü bir şey mi? Yani bu kutuplaşma ortadan kalksa kötü bir şey mi?
Yani defalarca söyledik. Türkiye'nin sorunu kutuplaşma değil. Türkiye'nin sorunu gerçek, arka planı zayıf bir taraflaşmanın olmaması. Taraflaşma iyidir. Ama şu anda herkesin birbiriyle ilişki kurduğu, ilişkilendiği, kimin ne dediği belli olmayan bir siyaset arenası var. Şimdi burada karşılaşacağımız şey şu. Bu başkanlık sistemi de artık hani muhalefette başkanlık sistemini kabullenmiş gözüküyor. Buradan devam edecekler. Ve burada Erdoğan sonrasındaki Türkiye'ye bazı figürleri hazırlamaya çalışıyorlar. Bir de başa yürüşmeyecek figürleri de hazırlamaya çalışıyorlar. Çünkü bu partisiz ortamda sadece ve sadece başkan ya da cumhurbaşkanı değil önemli olan siyasetin belli noktaların domine edecek, sermaye egemenliği adına kontrol edecek aktörler yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi bu bir yaratım işlemi mi? Biraz öyle. Medyayı şey yaparsınız, arkanıza alırsınız. İşte ya da medya arkanızda durur, para arkanızda durur, hukuk arkanızda durur. Bu hallolur. Yani çünkü kişilerin pazarlanmasından söz ediyoruz.
Bu tasarımı böyle kapalı bir odada oturmuş 3-5 kişi ya da bir kurul yapmıyor. Yani burada nasıl bir mekanizma işliyor? Yani işin emperyalizm tarafı var, sermaye tarafı var, işte bizim kurumsal siyaset tarafı var. Orada böyle bir ortak sağduyuyla mı yürüyor bu işler? Nedir yani
bir
oradaki mekanizma?
Kolektif akıl var. Burada farklı çıkar grupları, farklı odaklar var, farklı yaklaşımlar var. Burada en güçlü olanların dediği genellikle oluyor. Her zaman değil ama genellikle en güçlü olanların dediği oluyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. İşte uluslararası odaklar falan. Burada mekanizmalar nasıl işliyor? Çok ünlü gazeteciler. Yalnızca yerli gazetecilerden söz etmiyorum. Uluslararası alanda. Bazı milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, bir vakıfın yöneticisi. Bunlar sandığımızdan öte birbirleriyle iletişim halindeler ve arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar işte bir kapalı odada bir karar verici, siyahlar giyinmiş insanların karar verdiği mekanizmalarla değil. Ama aynı sonuca varan mekanizmalarla gerçekleşiyor. Türkiye örneğinden gidelim. Türkiye'de önemli sermaye grupları tabii ki para kazanıyorlar bu işten. Şimdi Ar-Ge çalışmalarına devasa bütçeler ayıran bir büyük bir holdingin ya da reklam kampanyalarına devasa bütçeler ayıran bir büyük holdingin Türkiye'de siyasetin tasarımıyla ilgilenmeyeceğini düşünecek kadar salak olabilir miyiz? Böyle değil. Para onlarda, ilişkiler onlarda. Mecliste çok ciddi bir kadrolaşma içerisindeler. Bir sürü hani satın aldıkları ya da doğrudan onlara bağlı unsurlar var zaten. Dolayısıyla tabii ki bir plan yapıyorlar. Bu planlar kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli. Başka planlarla çatışıyor bu planlar elbette. Daha güçlü olan bu sistem içerisinde genellikle dediğini yaptırıyor.
Bu dediğin şey yani ama ortada benim bir amaç birliği var diyorsun. Yani bu sermaye sınıfının ortak amaçla çatışsalar bile bir amaç birliği var. Şimdi bu anlattığın tablo yani Türkiye emekçileri siyasetle ilgilenen işte kendi hayatını iyileştirmek için ülke için siyaset yapmak isteyen emekçilerin asla kendinde yer bulamayacağı çok böyle işte lobiler karanlık pazarlıklar bir şey. Şimdi evet. Ve insanın moralini de bozan bir şey bu açıdan. Yani orada ait hissetmez insanlar kendileri. Mesela konuşuyoruz. Ne bir siyaset tartışabiliyoruz aslında doğru düzgün bu bahsettiğim şeyde. Ne yapacak peki yani hem sol hem
çok
emekçiler?
Güzel. Şimdi burada ödeyecekleri bir bedel var. Şimdi geçmişte sınıf mücadelesinin daha sert ve daha belirgin olduğu dönemlerde işte devrimci partiler yasal ya da yasa dışı. Birçok ülkede yasakladılar devrimci partileri. Ama parti kavramıyla hareket eden güçler vardı. Sağda da vardı. Yani düzeni koruyan partiler, düzeni değiştirmeye çalışan partiler. Ya da karşı devrimci partiler, devrimci partiler. Her neyse. Şimdi burada bir alandan çekiliyor sermaye düzeni. Diyorlar ki artık parti fikri benim çok işime yaramıyor. Başka bir şeye ihtiyacım var. Kişiselleşmiş siyaset, kullanat modeli, yükselt. Baktın işine yaramıyor. Çiz üstünü, yeni birini parlat. Artık çok kolay çıkıyor ortaya hareketler. Yeni hareketler, yeni liderler. Şimdi bunun karşısında buna ayak uydurmayan, çünkü her şeye ayak uydurmak zorunda değiliz. Ve kendi formunu, parti formunu güçlendirerek devam ettiren bu partisiz ortamın karşısına ilkeleriyle, belli bir örgüt anlayışıyla, disipliniyle, dünya görüşüyle, kurumsallığıyla, sürekliliğiyle çıkan birisi bir partinin şansı daha fazla eskisine göre. Çünkü karşıda şey yok, örgüt yok. Bak şimdi bu seçimin heyecansız olmasının bir nedeni örgüt yok. Hiçbir partide örgüt kalmadı. AKP'de vardı, AKP de yitirmiş. Yani bu iç kavgalar falan filan enerji gitmiş. Şu anda Türkiye'de biraz bu düzen partileri içinse MHP'nin bir parti formu var. Onun dışında şimdi sol buna benzeyemez. Sol demeyeyim. Gerçekten yani artık çünkü buna benzemek isteyen bir sol var. Yolları açık olsun. Hiçbir şansları yok eğer düzeni değiştirmek istiyorlarsa. Belli ki düzeni değiştirmek istemiyorlar. Başarı şansları var. Düzenin aksesuarı olurlar. Her yerde aynı şey. Defalarca örnek veriyoruz. Niye veriyoruz? Yunanistan'daki yaşanan Syriza örneğini. Syriza alışkın olduğumuz bir parti değildi. İçinde bir sürü alt grup vardı, bilmem ne. Yani alışkın olduğumuz bir devrimci parti değildi. Ne oldu? Bir anda yükseltildi. O yükseltmenin Yunan sermayesinin ve Avrupalı tekellerin işi olduğunu defalarca söyledik. Palavra atıyorsunuz dendi. Değil mi?
Sonra IMF ile anlaşmalar, NATO, bir sürü şey geldi.
Bir ekonomik zorluk sırasında, derin bir şey sırasında Yunan emekçilerini, Yunan halkını uyuttu Syriza. Her tür pisliği yaptılar. Sonra bir baktık NATO'cu olmuş Syriza. Amerikancı oldular. Hiç şaşırtıcı değil. Çünkü gelişim yönetiyorsun. Bakın, sermaye sınıfı sizi bir yere getiriyorsa o borcu alır sizden. Almadığı takdirde de silindir gibi geçer üzerinizden. Syriza ise boyun eğdi. Şimdi Syriza'nın başında kim var? Siyasi kariyerini Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti'de, Demokrat Parti'de de değil, Cumhuriyetçi Parti'de yapmış. Yunanistan'a geliyor. Diyor ki Syriza'ya artık ben Cumhuriyetçi Parti'deydim ama Demokrat Parti'ye benzer Amerika'daki bir parti haline getirmek lazım. Çok aşırı bu parti. Şimdi ve aynı zamanda bir patron.
Ya ben bu Syriza tartışmalarını hatırlıyorum o dönem, yani hatırlayanlar çıkacaktır. Keza Podemos vardı. Hani Avrupa'da böyle bir şey vardı. Şimdi şey de bana şaşırtıcı geliyor. Hani o zaman bize böyle siz çok sertsiniz işte TKP falan. Şimdi mesela hiç bunlar konuşulmamış gibi sessizce hayat devam ediyor. Bu da garip birazcık değil mi?
Tabii. Türkiye'de büyük medya, burjuva medyası Syriza'yı allayıp pulluyordu ya. Ben biliyorum, CNN, CNN Türk. Ne oldu? Bize bir de solculuk öğreteceklerdi.
Yani solcular için de bu durum yani. Hiç sanki...
Efendim işte Syriza'yı örnek alın. Syriza'yı niye örnek alalım biz ya? Batırdılar Yunanistan'daki birçok insanın umudunu. Bereket Yunanistan'da güçlü bir komünist partisi var. Direndi, tutundu. Şimdi bu örnekleri anlatmamızın nedeni şu. Solda da aynı şeyi yapıyorlar. Düzen içerisinde yer açılıyor. Pohpohluyorlar. Şişiriyorlar bir balon gibi. Yardım ediyorlar. Alan açıyorlar. Sonra sönümlendiriyorlar. Sonra ceplerinden yeni bir şey çıkartıyorlar. Şimdi bu, evet, halkı ilkesizleştiriyor, siyasetsizleştiriyor. Ama bir tarafta siz tutunursanız, parti gibi davranmaya devam ederseniz ve düzenin açtığı kapılardan geçmeyip o düzenin karşısına konumlanmaya devam ederseniz, bu büyük bir olanak. Ve göreceğiz Türkiye'de bu kişiler üzerine kurulu siyasetin karşısında bu tuzağa düşmeden siyaset yapmak, yani parti fikriyle siyaset yapmak eninde sonunda çok büyük bir olanaktır.
Peki ben şeyi soracağım sana. Popülerliğin her türlüsüne karşıyız mı anlamalıyım ben bunu? Ya da doğru popülerlik diye bir şey var mıdır? Kişiler önemsiz değil sonuçta. Birileri öne çıkar. Tabii. Burada neye bakmak lazım?
Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Gerçek halk hareketlerinin, gerçek bir mücadelenin yarattığı öne çıkan ve bir şekilde popülerleşen isimler olur. Bunlara gerek vardır ama bunları zaten tarih yaratır. Ya da halk yaratır. Bir de paraşütle inmiş, yaratılmış, nasıl bir dinamiğin ürünü olduğu belli olmayan, kerameti kendinden menkul popüler siyasetçiler ortaya çıkıyor. Bunların bir faydası yok. Bu alana oynamak sol için, devrimciler için tuzaktır.
Şu an oynandığını düşünüyor musun bu alana?
Tabii herkes buna özeniyor. Yani çünkü şöyle bakıyorlar. Ya işte ne güzel ya, İmamoğlu çıktı. Yükseldi. Bir tane de soldan birisi çıksın. Benzer bir şekilde yükselir. Şimdi şu unutuluyor. İmamoğlu kendi mücadelesiyle ya da bir başkası, yani Erdoğan. Bunlar tasarım, bir karar konusu. Eğer solda da böyle bir karar konusu olarak bir şey çıkacaksa onu yönetirler.
Karar veren kim? Ona bakmak lazım o zaman.
Tabii ki. Ya bunun örnekleri var. Şimdi Allende, değil mi? Şili. Bunun, ki Şili çok enteresan bir ülke. Şili'de Pinochet'e kadar böyle faşist darbe olmamış, güçlü bir demokrasisi var kendince. Şili'nin. Şimdi Allende sanılıyor ki kazandığı seçimde 1970'lerde popüler oldu. Allende 30-40 yıllık bir şeye sahip, geçmişe sahip onun öncesinde. 30 yıllık bir şeye sahip. Çok tanınan bir figür. Buna rağmen en büyük zayıf noktası ne oldu Şili'de Halk Birliği iktidarının tek kişiye dayanması? Başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi belki bir kişiye çok yetki sağlıyor gibi gözüküyor ama kurulu bir düzeni değiştirme açısından tek kişi son derece yetersiz.
Ne gerekiyor? Ne ile desteklenmesi örgüt gerekiyor onun?
Bakın, Allende yiğitçe öldü. Hiç tartışmasız. Ama kendi hataları yüzünden öldü.
Bir hatırlatır mısın? Yani bize de bugünkü tartışmaya...
1970'lerde...
Hatasını yani tam olarak ne yaptığını.
Şimdi hatası şu. Devrimler. Yani bir düzeni değiştirecekseniz... Niyetiniz buysa. Değiştirmeyecekseniz zaten ayrı bir tartışma. Biz orayı teşhir etmeye çalışıyoruz. Değiştirmek istemeyenleri. Ama değiştirme iddiasında olan birisinin şununla hareket etmesi lazım. Ben bu değiştirme işlemini harika bir insan olduğum için kendi başıma yapamam. Örgütlü halk gerekir. Örgütlü halkın enerjisi ve isteğiyle ben ancak bazı şeyleri değiştirebilirim. Şimdi Allende örgütlü halktan korktu kendisi zamanında. Bu belki şimdiki izleyicilerimiz için bir anlamsız bir tartışma olabilir. Yani Allende kim diyenler de vardı.
Olsun, merak edilip
ama
bakılması da
evet,
bir şey.
Evet, yani Allende bir faşist darbe sonucunda öldürülen Şilili devlet başkanı. Seçimle iş başına gelmiş bir devlet başkanı. Ama örgütleri, örgütlü halkı hiç yanına almayı şey yapmadı. Alsaydı darbe yapılamazdı.
Orada bu konuştuğumuz bağlamda şu da var galiba Kemal. İşte bu bahsettiğin eksikliği göz ardı ederek seçilmek, popülerlik bu gibi şeylere bir yere kadar güvenmek lazım. Bir darbeyle işte bir başka kurumsallık, örgütlü bir kurumsallık ordu aynı zamanda düzen için. Her şey tersine dönebiliyor. Biraz tarih böyle şeyler de öğretiyor galiba.
Ya evet, eski düzenin silahlı kuvvetleri, polis teşkilatı, bütün bunları kendi kişisel ilişkileriyle yönetmeye kalkarsan sonuçta çok acı bir şekilde bunun bedeli ödenir. Neyse, bu Şili meselesinden çıkalım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir halk hareketi, bir emekçi hareketi kendi liderlerini yaratır zaten. Ama bugünkü sistemin oyun kuralları içerisinde ortaya çıkacak hiçbir, o kuralları oynayarak, o kurallara uygun bir şekilde ortaya çıkacak hiç kimse halk lideri olamaz. Bu sistemin aktörü olur. Uyum sağladığı sürece devam eder. Uyum sorunu olduğunda ya da kullanılamaz hale geldiğinde çöpe gider. Yani bu kadar basit. Bizim ısrarlı bir biçimde parti fikrini savunmamız gerekiyor. 100 yıl önce nasıl savunulduysa şimdi yine savunmamız gerekiyor. İlkesi olacak, programı olacak, mekanizmaları olacak, tek kişiye bakmayacak. Bak, bizim siyasi partiler yasasının en çok kızdığımız noktalarından bir tanesi ne? Şimdi hep kendileri de eleştiriyorlar. İşte lider partileri, işte ne dersi oluyor falan diye. Ya değiştirsinler o zaman o maddeyi. Nerede başlıyor biliyor musun olay? Kongreler Türkiye'de, siyasi partiler yasası bunu emrediyor. Diyor ki kongrede bir partinin merkezi kurulunu ayrı seçiyorsun. Ama ondan önce genel başkanı, delegeler seçiyor. Ne oluyor? Partinin kurullarının üzerinde bir genel başkan seçiyorsun. Mesela bizde öyle değil.
Ya muhalefet de zaten hiç yani tek adam vesaire deyip duruluyor ama yani CHP dahil
herkesin
olmak üzere
geliyor.
Hiç kimse siyasi partiler yasasına tartışmayı tercih etmiyor
tabii
zaten.
Tabii ki. Bakın, bizim bütün yaklaşımımız budur. Hükümetler meclise karşı sorumlu olmalıdır. Meclisin üzerinde hiçbir kuvvet olmamalıdır. Değil mi? Partilerde de böyle. Partinin kongre tarafından seçilen merkez komitesi kendi içerisinden birisini kendisine genel başkan, genel sekreter seçer. Ama öbür taraftan dışarıdan seçtiriyorsun. Dolayısıyla eline yetkiyi veriyorsun. O diyor ki beni delege seçti, karışamazsın bana. Tek kişi. Niye yaptılar bunu? Yani 12 Eylül Anayasası'nın ürünü olan siyasi partiler yasasının da niye bunu icat ettiler? Çünkü partinin ağırlığı arttıkça işler karışıyor, yönetmek zorlaşıyor. Bunun yerine
genel başkanlar, liderler
ve bir genel başkanı bir düzen partisinin başına oturtmak operasyonlarla mümkün. Mümkün.
Tabii oldu zaten böyle şeyler yani.
Olmaya da devam ediyor. Bunu unutmayalım.
Peki ben şeyi soracağım sana şimdi birazcık başa dönecek olursak. Bu düzenin bıraktığı çok büyük bir boşluk değil mi? Yani parti fikri neredeyse 200 yıllık siyaset.
Belki daha eskisi de var yani. Evet.
Ya temel aracı. Evet. Şimdi bu dediğin şey bir çaresizlik de bir yandan bir zayıf karnı diye de yorumlanabilir mi?
Kesinlikle. Yani onu tekrar ediyorum. Ciddi örgütlenmiş bir parti, parti gibi bir parti, parti gibi bir komünist parti ki biz bu iddiadayız. Belli koşullarda olgunlaştığında bu karşıdaki çöp siyaseti silindir gibi ezer geçer. Bir kurumsallık yok, bir ideoloji yok. Eninde sonunda şimdi komünizme karşı mücadele edeceklerse, ediyorlar zaten ama burada toplumdaki bir hareketlenme sırasında karşınıza daha kolay kavranır. Çünkü komünizm çok şey bir ideoloji. Sade, ne dediği belli. Şimdi bunun karşısına bu karmaşayla çıkamazlar.
Yani popüler figürler böyle bir emekçi örgütlülüğü karşısında çözüm olmaz düzen için. Zayıf karnın.
Hiçbir şey olmaz. Olamaz. Bakın Hitler çok güçlü bir, değil mi? Karşı devrimciydi, bir faşisti. Ama çok şey bir ideolojiye, ciddi bir kurumsal yapıya sahipti. Hitler dışında bir şey yoktu denemeyecek kadar örgütlü ve kurma heyeti güçlü bir faşist parti vardı, Nazi Partisi. Şimdi o yüzden de baktığımız zaman bu bir avantaja dönüşebilir. Şu andaki sorunumuz ne? Toplum buna alıştırılıyor. Toplum parti fikrinden uzaklaşıyor, halk, emekçiler. Onlar da diyorlar ki ya biz de çıksak, birisi çıksın, medyatik olsun, popüler olsun.
Aslında kolay çözüm. İşte
kolay
tamam
çözüm ya da popüler isimler siyasete girsin, bizi kurtarsın. Ya bu mesela o popüler isimleri de yapılan en büyük kötülük.
Söyle. O kadar misyon yüklemek anlamında
tabii ki. Ya mesela sanatın bir alanında çok büyük başarılara ve halktan yana başarılara imza atmışsın falan. Bir anda sen dünyayı değiştirebilecek bir kudrete sahipsin diye ittiriliyorsun arkadan.
Kahramanlık bekleniyor herkesin.
Bir noktadan sonra da ya ben bana bu görev düştüyse yapayım dersin. Ama öyle değil işte bu işler.
Ya şimdi yavaşça toparlarsak açıkçası şimdi gerçekten çok sıkıcı bir seçim süreci yaşıyoruz. Herkes için aşağı yukarı böyle. Mesela bu konuştuğumuz tartışma bana göre en heyecan verici. Yani bu seçimlere bakınca gerçekten neyi konuşmamız gerekiyor, nasıl bakılması gerekiyor denilince buradan bunları konuşmak gerekiyor diyebilir miyiz? Ya bu seçimlere buradan mı bakılsın?
Kesinlikle niye? Türkiye'nin önümüzdeki dönemi yani bu bir sezgi değil, tahmin değil. Buraya gidiyor. Yani önümüzdeki dönem Türkiye siyasetinde şunu göreceğiz. Zaten bu altılı masa falan da bunların ön egzersizleriydi. Şimdi önümüzdeki dönemde ise bazı figürler, acele seçim yok. Göreceksiniz burjuva medyası. Burjuva medyası derken artık bir bütün olarak almakta yarar olduğunu düşünüyorum. Bazı isimler de denemeler yapılacak. Yeni isimlerle de karşılaşacağız. İşte hali hazırda yatırım yapılan isimler var. Niye biz gerçekten ben artık hani herhangi bir şeye programa falan çıktığımda da söyleyeceğim. Ya mümkünse İmamoğlu'na dair bir şey sormayın. Sanki bir kişisel şeyimiz varmış gibi ortaya çıkıyor.
Ama özel bir durumu olduğu da açık yani.
Özel bir durumu var. Çünkü buraya çok net bir şekilde oynuyor.
Evet.
Ve bazı önemli kesimlerde İmamoğlu konusunda bir karar vermiş durumdalar. Ama ısrarla arkalarında duruyorlar.
Sadece onu konuşmayacağız diyorsun. Çıkacak yeni isimlerde.
Çıkmak zorunda. Çünkü tek kişi çok risk. Aşıt şeyler de var. Dinamikler de işliyor. Yani Türkiye'de örneğin Erdoğan sonrasında işte Bayraktar'ın ismi geçmiyor mu? Oraya dönük de bir halkla ilişkiler çalışması, PR çalışması yapılmıyor mu? Yapılıyor.
Yani bu dediğini bir uyarı olarak mı almak lazım?
Kesinlikle.
Yani önümüzdeki dönem bunlar konuşulacak. İşte isimler konuşacağız. Buraya esası burası değil, başka bir yerden bakalım diyorsun galiba.
Tabii ki bu isimleri biz de konuşmak zorundayız. Evet. Arkalarındaki kuvvet, ne oldukları, ya magazin kısmı değil işin. Ama kimler bu ya da hangi güçler bu isimleri ön plana çıkartıyorlar? Bunu tabii ki konuşmak zorundayız. Ne yapacağız biz? Susacak mıyız? Bildiğimiz şeyleri söylemeyecek miyiz? Ama asıl yapılması gereken şey bunun karşısına bu yöntemlerle çıkmaya kalkmak intihar. Dediğim nedenlerle. Yani sabaha kadar anlatabilirim bu mekanizmaların nasıl işlediğini. Yani bu açıdan deneyim sahibiyiz. Dünyada da nasıl oluyor bu meseleler biliyoruz. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Sovyetler Birliği zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat örgütlerinin ve bütün belki ABD'deki akademilerin falan da dahil olduğu bir biçimde en çok yaptıkları şey neydi? Bir sonraki lider kim olacak diye tahmin ederlerdi. Ve çalışırlardı. O liderin zayıf noktaları, duygusu, psikolojik durumu falan filan her şeye çalışırlardı. Öngörmeye çalışırlardı ve çok uzun vadeli planlar yaparlardı. Bu planların bir bölümü işe yaradı. Neden? O kadar kurumsal bir yapısı olmasına rağmen Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin. Ne yazık ki kimi bürokratlaşma falan filan yani kimi sorunlar nedeniyle şeyin önemi artmaya başladı orada da.
Kişilerin.
Ha o kişilerde bir lider, gerçek liderlik vasfı olsaydı iş başka olurdu. Mesela Küba öngörülebilir kritik görevlere öngörülebilir kişilerin gelmemesi için hep önlemler aldı.
Sürpriz yapıyorlar.
Çünkü biliyorlar. Yani karşı taraf çalışıyor. Kişiler üzerine çalışıyor. Şimdi şundan emin olabiliriz. Bugün üzerine yatırım yapılacak kişiler. Bunlar süper kahramanlar değil. Bu kişilere yatırım yapan güçlerin aynı zamanda ilk yaptığı şey bu kişilerin zayıf noktalarını yakalamak.
Yani Sovyetler'de bile kısmen işe yarayan şey her iki böyle bir ülkede.
Bakın bu çok önemli. Buna karşı kurumsallık, örgütlülük, kolektif bir kültür. Şimdi bir örnek vereyim ya. Kılıçdaroğlu kimseye haber vermeden ne yaptı? Gitti Ümit Özdağ'a MİT Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı verdi değil mi? Bir partide bu yapılabilir mi? Şimdi bunun %1'ini biz yapmaya kalksak değil mi? Sen biliyorsun. Yoldaş teşekkürler şimdiye kadar ki katkın için denir. Bu kadardır. Yani bu tür şeyler yapılamaz. Ciddi bir partide yapılamaz bu. Şimdi bunları yapabilen kişilerin yani bu yetki, bu güce kavuşuyorsunuz. O zaman da nasıl yöneteceğini de bilir. Bu kimi zaman paradır, paranın gücüdür. Kimi zaman şantajdır. Kimi zaman zayıf noktalarınızı sürekli beslemektir. Mesela egonuz çok şeydir, narsist bir yapınız vardır falan. Sürekli orada okşanır. Sonra da ipinizi çekerler. Çünkü ayaklarınız yere basmaz. Kendi gücünüze dair bir fikriniz kalmaz falan. Şimdi siyaset böyle yönetiliyor Türkiye'de. Geçmişe bakalım. Türkiye'deki bizim hiç sevmediğimiz, hep karşı olduğumuz kimi siyasi figürlere. Ama onlar daha fazla partiye benzeyen partilerin başındalardı. Bizim anladığımız anlamıyla parti değildi onlar. Ama mesela Süleyman Demirel, yani Türkiye'de bu halka çok kötülük etmiş birisi. Ama Adalet Partisi bir partiydi. Bir burjuva partisiydi ama daha fazla partiye benziyordu. Süleyman Demirel'in de marjları sınırlıydı. İstediği gibi hareket edebilecek birisi değil. Şimdi özgürleşti bireyler. Yani Mansur Yavaş kendisine özgü bir alanı var, şeyi var. herkes için aynı şey geçerli. Buna karşı biz kendi hareketimizin popülerleşmesini sağlamamız lazım. Kendi felsefemiz.
Sen aslında siyaset yapma hakkını savunuyorsun emekçilerin. Çünkü diğeri bir siyaset değil. Değil siyaset mi? Bir fikir üzerine yapılır.
Tabii ki. Yetkiyi veriyorsun, kurtar bizi diyorsun. Yani,
ve tutarsızlıklarına bir şey yapamıyorsun.
Sonra da Erdoğan'a kızıyorsun. Yani bu delirme hali. İşte Erdoğan neyle kızıyorsun? İşte tek adam rejimi falan filan. Tek adam rejimi deyip de ondan sonra Erdoğancıklar karşısına çıkarmak hangi akla hizmet? Ve bunun üzerine kurulu vıcık vıcık bir propaganda. Yani işte halkçı gözükmek için biri çizmesini giyiyor. Bir bilmem ne, biri kıyafet değiştiriyor. Bunların videoları çekiliyor.
Ha, net artışılı dersen aklında hiçbir şey kalmıyor insanların yani Türkiye ile ilgili. Öyle bir şey yok çünkü.
Çok acıklı bir tablo bu.
Kemal, burada istersen bitirelim. Çünkü şey, belli ki daha bu konuşulacak bir konu.
Kesinlikle. Seçimden sonra çok konuşacağız.
Konuşacağız evet. Ama çok önemli bir uyarıda bulundun. Sağ ol, kolay gelsin.
Ben de teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Bu arada buradan ben Türkiye'nin her yarında çalışma yürüten sevgili partili arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Ve gerçekten canla başla çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür de etmek istiyorum. Türkiye'de emekçi halk adına, umut adına.
Ben de teşekkür ediyorum sana. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobbinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa, patronların ensesinde izi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin.
TKP'nin sesini dinlediniz. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.